Ayrım 16.
Sayfa 161. Şeyh Şetvan Efendi'nin Fatih Camii'ndeki Buhari Şerif dersinde bulundu. Bitmedi. Abdülkerim Efendi'nin Şerhül İşarat ve Mağribi Şeyh Mustafa Efendi'nin Fütuhat-ı Mekke okumalarına katıldı. Okuma yazmaya çok meraklıydı. Eline geçtiği paraları hep kitap almaya harcıyordu. Kütüphanesine hemen her gün bir iki kitap koyuyordu ve aralıksız yazıyordu. Görünen cümle eşyadan, nesnelerden hüdadır, yani Tanrı'dır. Sakın sanma anı, yani onu, senden cüdadır, yani ayrıdır. Bu şiirinden Mehmet Esad Efendi'nin Vahdidi vücut felsefesine inandığı sonucunu çıkarabilir miyiz? İster Kabala'ya inansın, ister Vahdeti vücut felsefesine, hangi dinden olursa olsun mistiklerin ortak özelliği, kutsal bildikleri yerleri ve önem arz eden önde gelen din adamlarını ziyaret etmekti. Bir tür arayıştı yani. Sabetay Sevi'nin de Niyazi Mısri'nin de çok dolaşıp gezmesinin nedeni vardı. Tanrı'yı arayan bütün kainatı dolaştıktan sonra onu nihayet kendi kalbinde bulurdu. Buna ise oruç, namaz, duayla değil, ruhun cömertliğiyle ulaşabilirdi. Mehmet Esad Efendi de gerçeğe ulaşmak için manevi bir yolculuğa çıktı. Selanik'ten İstanbul'a bu nedenle gelmişti. İstanbul'dan ise sırasıyla Kudüs, Şam, Konya, Bursa ve Mekke'ye gitti. İlim irfan öğrendi. Din hocalarından feyiz aldı ve hacı oldu. Mehmet Esad Efendi'nin hacı olmasının Müslümanlık dışında bir anlamı var mıydı? Şu nedenle soruyorum. Sabetayistlerin hacı olma süreci 200 yıl önce hiç de öyle kolay olmamıştı. Sabetay Sevi öldükten sonra inananlar grubu içinde Mekke'ye gidip hacı olmalı mı olmamalı mı tartışmaları yaşandı. Ve grup arasında ilk ayrılık biraz da bu meseleden çıktı. Hacı olmaya karşı çıkan Karakaşiler gruptan ayrıldı. Yakov Kerido, Müslüman adıyla Abdullah Yakup Soner Yalçın, Müslümanlığı gerçekten benimsediğini göstermek amacıyla Selanik'teki dönmelerin itirazlarına karşın İslam'ın gereklerinden birini yerine getirmek üzere hacca gitmeye karar verdi. 1690'lı yılların başında çok sayıda müridiyle birlikte Mekke'ye doğru yola koyuldu. Hacca gitme konusu Selanikli dönmeleriyle Kerido'nun müritleri arasında çıkan anlaşmazlıklardan sadece biriydi. John Freely, Kayıp Mesih, 2001, sayfa 256. Sabetayistlerin kapancı koluna mensup Mehmet Esad Efendi yaşamı boyunca 6 kez hacı oldu. Dönelim tekrar Mehmet Esad Efendi'nin İstanbul günlerine. Günlerce, aylarca dedelerde, hocalarda, şeyhlerde dolaşan, okuyan, dinleyen, icazet alan Sabetayist Mehmet Esad Efendi'nin neredeyse gitmediği tarikat kalmadı. Şazeli, Kadiri, Şabani, Nakşibendi. Mekke'de Senusi İdrisi, Halep'te Ekberi tarikatlarından icazet aldı. Hintli şeyh İsmail Nüvvap İstanbul'a geldiğinde hemen yanına gitti ve emirleriyle medresede erbain çıkardı. Yani 40 gün az yemek yiyip, az içip, az uyuyarak kendini tamamen ibadete verip nefsini terbiye etti. Sabetay Sevi Kudüs'e korumasız ve hizmetkarsız geldi, odasına çekildi ve asla çıkmadı. Hafta boyu oruç tuttu ve Şebt günü çarşıya çıkarak kendine üst baş aldı. Gershom Scholem, Sabetay Sevi, Mesih mi, sahte peygamber mi? 2001, sayfa 122. Benzerlikler hem şaşırtıcı hem değil. Devamlı altını çizdiğimiz gibi yüzyıllarca iç içe olmuş dinlerin birbirlerini etkilememeleri söz konusu olamazdı. Yıllarca tarikatları ve dergahları dolaşan Mehmet Esad Efendi sonunda aradığını buldu. Önce aşkı, neşeyi, müziği, raksı ve şiiri, ruhu temizleme vasıtası olarak kabul eden Vahdeti Vücut inancını benimsemiş, tasavvufa inanmıştı. Sonra dönemin ünlü sufisi İstanbul Yenikapı Mevlevi Hanesi Şeyhi Osman Selahattin Dede'ye bağlandı. Dipnot, yazmıştım, ünlü şarkıcı Madonna önce Kabala'ya merak sardı, sonra tüm ritüelleri yerine getirerek Yahudi oldu. Hint asıllı Amerikalı doktor Deepak Chopra'nın hazırladığı A Gift of Love müzik albümüne Mevlana'nın Beni Sever Misin şiirini İngilizce okuyarak katkıda bulundu. Kabala'ya inancın yolu Mevlevilikle bir yerde çakışıyor muydu? Mehmet Esad Efendi başına tacını, sırtına hırkasını geçirmeden önce sormak zorundayız. Neden Mevlevi tarikatına bağlanmıştı? Aradığı neydi, bulduğu ne oldu? Sorunun yanıtını bazı alıntılar yaparak vermeye çalışalım. Alıntı yapacağımız Reynold A. Nicholson'ın İslam Sufileri adlı kitabının 1978'de Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandığını öncelikle belirtiyorum ve bu açıdan da okumanızı istiyorum. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam aralarındaki derin dogmatik farklara rağmen azımsanmayacak ortak öğelere sahiptir. Bu ortak öğenin manevi içeriği Yahudi, Hristiyan ve İslam tasavvufunda en iyi şekilde görülebilir ki bu üç dinin tasavvufu ister Musevi, ister İsevi ve isterse Muhammedi olsun züht ehlinin bütün kalbiyle Tanrı'ya yönelişinde sürekli derinleşen bu ruh tecrübesine aynı derecede tanıklık eder. Sayfa 8. Pir Sultan Abdal ne diyordu? Deniz çaldım Asa ile, göğe ağdım İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, münacata dura geldim. Her üç dinin mistiklerinin de aynı kaynaktan beslendiklerini belirttikten sonra şimdi bir alıntı daha yapalım. Muhyiddin Arabi ve Vahdet-i Vücut Mektebi, Mevlana'nın tasavvuf anlayışına en çok etkili olan mekteplerden birisidir. Muhyiddin Arabi'nin evlatlığı ve halifesi Mevlana'nın yakın dostu Sadreddin-i Konevi ölümü 1274 sayesinde anlaşılabilir hale gelen Vahdet-i Vücut telakkisi Anadolu'da gerek elit tabaka tasavvufunu gerekse popüler tasavvufu derinden etkiledi. Muhyiddin Arabi'nin ileri gelen öteki halifeleri Müeyyedüddin Cendi, Saadeddin-i Fergani ve Afifeddin-i Tilemsani'nin faaliyetleri sayesinde Vahdet-i Vücut tam anlamıyla bir mektep haline gelerek yayıldı. Bu mektebin bir önemi Mevlana'nın tasavvuf telakkisinin yani anlayışının oluşmasına olan katkısı kadar Osmanlı dönemi boyunca da resmi din anlayışına muhalif çevrelerin ideolojisini oluşturmuş bulunmasından gelmektedir. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar 2004, sayfa 92. Bütün İslam dünyasının tüm zamanlarının en büyük ve en sistematik tasavvufçusu Muhyiddin Arabi, Mevlana'yı derinden etkilemişti. Şeyh Arabi'nin üvey oğlu ve halifesi Sadreddin Konevi, Mevlana'nın yakın dostuydu, fikirdaşıydı. Mevlana Konevi'den Endülüs ekolünün vahdet-i vücut felsefesini ve ahlakçı karakterini, Şems-i Tebrizi'den ise Horasan Melamili'nin ilahi aşk ve cezbeye dayalı estetikçi tasavvuf ekolünü almıştı. İnsanı kamil ya da Kabala'nın deyimiyle adam kadman olma yolunda ilerleyen Selanikli Mehmet Esat Efendi'nin bu yola girmesinde yani Mevlevi olmasında Endülüslü İbn Arabi'nin metafizik sistemi haline getirdiği vahdet-i vücut felsefenin etkisi olduğunu yazarsak hata yapmış olur muyuz? Mevlana Celaleddin vahdet-i vücutçuluğunu da hiç şüphe yok ki tasavvuf tarihinin akışını derinden etkileyen en sistematik mutasavvıf Muhyiddin İbn Arabi'ye borçludur. Ancak Mevlana bu sistemin ahlakçı karakterinin üstüne kendi estetikçi damgasını vurmuş, onun varlık meselesine verdiği ağırlığı insan faktörü üstüne kaydırmış, böylece bize göre tasavvuf tarihinin en ilginç sentezlerinden birini meydana getirerek büyük bir iş başarmıştır. Mevlana Celaleddin'in orijinalliği buradadır. Aynı başarıyı Yunus Emre'de de görmek bizi hiç şaşırtmıyor. Adı geçen eser sayfa 132. Adı ister İbn Arabi, ister Mevlana, ister Mehmet Esat Efendi olsun, tasavvufun tanrısı ile dindarın tanrısı birbirinden mahiyet olarak farklıydı, ayrıydı. Dindara göre tanrı ile alem birbirinden farklıdır. Mistik inanca göre ise vücut birliği vardır. Mevlevilerin çocuklarına tanrılık sırlarını bilen anlamına gelen Agah adını vermelerinin nedenidir bu felsefe. Mehmet Esat Efendi'nin Mevlevi olması için bu felsefi bir nedendi. Hadi bir de komik bir neden bulalım. Yahudiler geviş getirmeyen ve çatal tırnaklı olmayan, buna uymamasına rağmen deve, domuz, tavşan da dahil, hayvanlarıyla pulsuz, yüzgeçsiz deniz ürünlerini yemiyorlardı. Kalkan, yengeç, midye gibi. Mevlevi matbahına yani mutfağına balık giremezdi. Onlara göre balık varlığın büründüğü en aşağılık şekildi. Denizden çıkanlar yenilirse insanın manevi feyzinin kapanacağına inanıyorlardı. Güzel, peki ama biliniyor ki Mevlana balığı çok severdi. Hatta bu nedenle oğlu Sultan Veled canlıları ikiye ayırıyordu. Hayvanlar ve melekler. Hayvanlar toprakta yaşayan yılanlar, melekler ise denizlerde yaşayan balıklardı. Çünkü babası balık seviyordu. Türkiye'de Mevlevilik konusunda hala tek uzman olarak görülen Abdülbaki Gölpınarlı diyor ki, Mevlevilik edep, erkan ve merasim bakımından 16. yüzyıldan sonra kat'i şeklini almıştır. Mevlana'dan sonra Mevlevilik, sayfa 288. Balık yememe ritüeli Mevleviliğe ne zaman girmişti acaba? Kabul töreni kolay geçmedi. Mehmet Esat Efendi'nin Mevleviliğe girişi o kadar kolay olmamıştı. Gerçek mürşid olabilmesi için her türlü acıyı ve eziyeti çekerek zorlu ritüelleri bir bir yapması gerekiyordu. Aday olabilmek için bir takım koşullar aranıyordu. Bekar olmak, bedensel bir sakatlığı bulunmamak, kötü ünü ya da cezai hükümlülüğü olmamak, kendini geçindirebilecek bir mesleğe sahip olmak ve benzerleri. Mehmet Esat bekardı, fiziki bir engeli, kötü ünü, cezai yükümlülüğü yoktu. Hemşehrisi Selanik'le Abdikamil Efendi'nin kurduğu Şemsül Marif Mektebi'nde Farsça öğretmenliği yapıyordu. Yani kendini geçindirecek mesleği de vardı. Ama kendisinin tarikata bu açıklamaları yapması yeterli değildi. Mevleviler dergaha girmek isteyen aday hakkında önce gizli bir soruşturma yapıyorlardı. Meydancı dede gerekli soruşturmayı ve adayın kişiliğiyle ilgili bilgileri gizlice topluyordu. Mehmet Esat Efendi bu soruşturmadan da başarıyla çıkmıştı. Sabet ateist olması dergaha girmesine engel değildi. Soruşturma olumlu sonuçlanınca meydancı dede Mehmet Esat'ı çağırtıp ona dervişliğin çilesini, yol ve yöntemin güçlüğünü anlattı. Kararını bir kez daha gözden geçirip düşünmesi için birkaç gün süre verdi. Birkaç gün sonra tekrar dergaha gelen Mehmet Esat Efendi kararının kesin olduğunu söyledi. Meydancı dede onu Kazancı dedeye götürdü. Bir kez de Kazancı dede dilinin döndüğünce tarikata bağlanmanın zorluğunu anlattı ve yeniden düşünmesi için ikinci kez süre verdi. Bu zaman sürecinde Mehmet Esat Efendi'nin ahlaksal niteliklerini öğrenebilmek amacıyla ona bir takım kabahatler ve suçlar işletilmeye çalışıldı. Bu sınavı da başarıyla geçince bu kez Aşçıbaşı dedeye götürüldü ve yine bir takım öğütler verildi. Sonuçta tüm bu sınavları geçip tarikata bağlanmakta ısrarlı olduğu görülünce hak ve erenler yardımcı olsun dileğiyle tekrar meydancı dedeye teslim edildi. Meydancı dede elinden tutup onu doğruca meydanı şerife götürdü. Sanmayın ki Mehmet Esat Efendi'nin tarikata girişi tamamlandı. Hayır, önünde şimdi daha da zorlu bir süreç vardı. Meydan-ı Şerif'e teslim edilen Mehmet Esat Efendi abdest aldırıldıktan sonra dergah meydanının dış kapısı yanına serilen ve ayak postu denilen beyaz bir posta oturtuldu. Başına Arakiye denilen derviş külahı, sırtına da tören hırkası giydirildi. Burada kimseyle konuşmadan dizüstü 3 gün 3 gece oturdu. Sadece tuvalet ihtiyacı için kalkabildi. 3 günün sonunda bir kez daha soruldu. Kararın kat'i mi diye. Evet dedi. Bunun üzerine meydancı dede onu alıp Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Şeyhi Osman Selahaddin dedeye götürdü ve burada sikkesi tekbirlenerek giydirildi. Dipnot: Mevlevilerin giydikleri yüksek ve tepesi düz keçe külah, Mevleviler sikkeleri başlarına giyerken ve çıkarırken bir saygı belirtisi olarak sikkenin kenarını öperlerdi. Sikke gece yatarken çıkarılmazdı. Ancak kimi Mevlevi çıkarır, onun yerine Arakiye gibi başlıklar giyerdi. Bütün bu zorlu sürecin amacı adayın nefsini öldürmesiydi. Tarikata kabul edilmek kolay değildi. Bu konuda hep bir örnek olay anlatılır. Bir genç tarikata girmek, tasavvuf yolunu seçmek ister, şeyhe başvurur. Şeyh ona öğütler verir, ondan bir takım görevlerin yerine getirilmesini ister. Genç bundan hepsini yerine getirir, tekkede yıllarca içe kapalı bir yaşam sürer. Günün birinde şeyh onunla kısa bir geziye çıkar. Yolda giderken birdenbire şeyh durur, öksürür, yere katı bir tükürük atar, sonra gence döner. Git şunu yala der. Genç tekkede yıllarını geçirmesine karşın tükürükten tiksinir, iğrenir, şeyhin dediğini yapamaz. Şeyh güler, git nefsini öldür de gel diyerek gence olgunlaşmadığını bildirir. İsmet Zeki Eyüboğlu, Tasavvuf Tarikatlar Mezhepler Tarihi, 1987, sayfa 22. Müslüman tasavvufunda bulunan nefsi öldürme ritüeli Kabala'da yok mu sanıyorsunuz? İspanyol kabalacı İshak'ın 1300 anlattığı aşağıdaki hikaye bunu iyice belirtmiştir. Deve kuta Tanrı'ya merbut yani bağlı olmanın sırrına ermiş kişi temkinin yani itidalin ölçülü olmanın sırrına varır ve itidal sahibi yalnızlığa varır ve buradan kutsal ruha ve peygamberliğe gelir. Ancak itidalin sırrı konusunda bana Rabbi Abner tarafından şunlar söylenilmişti. Günün birinde gizli öğreti aşığı biri bir münzeviye gelip şakirt yani öğrenci çırak olarak kabulünü diler. Ve münzevi ona şunları söyler. Oğlum amacın takdire layıktır ama itidale sahip misin değil misin? Cevap verir şakirt. Gerçekten övülmekten hoşlanıyorum ve hakaretten acı duyuyorum ama müntakim yani intikamcı değilim ve kin beslemem. Bunun üzerine üstad ona şunu söyler. Oğlum evine dön, şöyle ki itidale sahip olmadığın ve hala hakaretin ıstırabını duyduğun sürece düşüncesini, zihnini Tanrı'ya bağlama durumuna gelmemişsin. Burhan Oğuz, Türk ve Yahudi kültürlerine bir mukayeseli bakış, 2003, sayfa 304. Benzerlik şaşırtıcı mı? Sanmam. Şöyle ki, tasavvuf genel olarak birer nebi sayılan 8 ulu kişinin 8 güzel haslet ve adetine dayandırılmıştır ki onlar da şunlardır. 1. Hazreti İbrahim'in kerem yani soyluluğu ve sahaveti yani cömertliği. 2. Hazreti İshak'ın kaza ve kadere rızası. 3. Hazreti Eyyub'un sabrı. 4. Hazreti Zekeriya'nın münacatı, Tanrı'ya yakarması. 5. Hazreti Yahya'nın garipliği. 6. Hazreti Musa'nın suf yani yünlü hırka giyişi. 7. Hazreti İsa'nın seyahati ve tecerrüdü yani Tanrı'ya yönelmesi. 8. Hazreti Muhammed'in fakrı. Bunların ilk 6'sı hatta 7'si Musevi dini tarihinin nirengi kişileri değil mi? Adı geçen eser sayfa 351. Benliğini yani nefsini ortadan kaldıran Mehmet Esad Efendi sonunda Mevlevi tarikatına girdi. Mevlevi olan ilk ve tek Sabetayist o değildi. Sabetayist kapancılarıyla Mevlevilerin ilişkisi eski yıllara dayanıyordu. Kapancıların lideri Derviş Efendi'ydi. Derviş Efendi büyük olasılıkla Sabetaycılarla yakın ilişkiler kurdukları bilinen Mevlevi tarikatındandı. Dipnot. Ünlü kapancı ailelerden birinin derviş soyadını seçmesinin nedeni Mevlevilik ilişkisi olabilir mi? Örneğin Sabetayist kapancıların kurduğu Şişli Terakki Okulu kurucuları arasında 3 derviş var. Celal Derviş, Kemal Derviş, Mecdi Derviş. Oğlu Neşe Derviş'in iddiasına göre 1934 yılında soyadı kanunu çıkınca babası Celal Derviş dinsel adlara pek sıcak bakılmadığı için Derviş yerine Deriş soyadını seçmişti. Mehmet Ö. Alkan sayfa 383. Celal'in ağabeyi Mecdi Derviş ise Eren soyadını almıştı. Akrabaları Kemal Derviş ise Derviş soyadında ısrar etmişti. Avukat Celal Derviş, Türkiye'nin ilk kadın gazetecilerinden Sabiha Sertel'in ağabeyiydi. Sabiha Sertel, eşi Zekeriya Sertel'in yazdığına göre kendilerinden olmayan biriyle evlilik yapan ilk Sabetayist'ti. Bu evliliğe izin veren isim ise Avukat Celal Derviş'ti. Zekeriya Sertel, hatırladıklarım 1905-1950 sayfa 57. Kendi ifadesine göre ilk dönme evliliğini gerçekleştiren Zekeriya Sertel de tarihi tesisinden itibaren Şişli Terakki Mektebi Encümeni, Azâ-i Faale ve Azâ-i Hamiyeliğine kayıtlı bulunan 62 kişiden biriydi. Zekeriya Sertel 1968'de anılarını kaleme aldığı Hatırladıklarım adlı kitabında kayınçosunun adını Celal Derviş olarak yazarken, Sabiha Sertel 1969'da anılarını kaleme aldığı Roman Gibi adlı kitabında ağabeyinin adının Celal Deriş olduğunu belirtiyor. Zekeriya Sertel'in kayınbiraderinin soyadını Derviş olarak hatırlaması, Derviş adının hep kullanıldığını gösteriyor. Yazılanlara göre ilk Sabetayist Türk-Müslüman evliliğini gerçekleştiren Derviş ailesiydi. İlginçtir, bugün hala kapancıların ağalığını yapan kişinin soyadı da Derviş'tir. Manchester'dan Selanik'e dokuma tezgahı ithal eden Refik Efendi'nin torunu, ünlü yönetmen Halit Refi, ilk dönme evliliğini gerçekleştiren Sabiha Sertel'in teyzesi Ayşe Hanım'ın torunudur. Şişli Terakki Mektebi mezunu Halit Refi de bu ailede yabancı ile evlenenlerden biri oldu. Eşinin adı Eva Abrahamson'du. 20. yüzyıl başlarında Selanik'te değişen tarikatlara ait yaklaşık 32 tekke vardı ve bunların çoğu Bektaşi ve Mevlevi tekkeleriydi. Aralarında en büyük ve varlıklı olanı Mevlevilerin baş tekkesi olan Mevlevihane'ydi. Mevlevihane yeni kapının hemen dışında iki dönme mezarlığının bulunduğu yerdeydi. Hiç şüphesiz Derviş Efendi ile Kapancı Tarikatı'nın diğer üyelerinin bağlı bulunduğu tekke burasıydı. Yakubiler ve Karakaşlar ise Bektaşilere yakınlıklarıyla tanınıyorlardı. John Freely, Kayıp Mesih 2001 sayfa 270. Öte yandan bize sözle aktarılmış bir bilgi olarak kaydedelim ki, Selanik'teki Kapani grup üyelerinden bir kısmı daha çok Mevleviliğe meyletmiştir. Elde bulunan bir fotoğrafa göre Terakki Ticaret Mektebi Zükür kısmı binasında yapılan bir tören esnasında Mevlevi dervişlerinin de hazır bulundukları görülmektedir. Ayrıca Mevlevi şeyhlerinin zaman zaman terakki okullarına ücretsiz kabul edilmek üzere öğrenci gönderdikleri de belirlenmiştir. Mehmet Ö. Alkan, İmparatorluktan Cumhuriyet'e Selanik'ten İstanbul'a Terakki Vakfı ve Terakki Okulları, 1877-2000-2003 sayfa 50. Siyasetin merkezindeki dergah. Mehmet Esat Efendi Yeni Kapı Mevlevihanesine bağlandığı günlerde İstanbul'da sıcak gelişmeler vardı. Osmanlı'nın başkenti kaynıyordu ve bu hareketlilik merkezlerinden biri de Mehmet Esat Efendi'nin bulunduğu Yeni Kapı Mevlevihanesiydi. Osman Selahaddin Dede 45 yıldır İstanbul Yeni Kapı Mevlevihanesinin şeyhliğini yapıyordu. Amcası Abdülrahim Künhi Dede 1831 yılında vefat ettiğinde onun yerine postnişin olduğunda 11 yaşındaydı. Osmanlı Devleti'nin karışık döneminde 45 yıl bir dergah yönetmek hiç de kolay değildi. 5 padişah 60'a yakın sadrazam görmüştü. Keçecizade, Fuat Paşa, Ali Paşa gibi sadrazamlar, Mehmet Saadettin Efendi, Ahmet Muhtar Beyefendi gibi Şeyhülislamlar, Mehmet Ali Paşa, Said Efendi, Rıza Paşa gibi nazırlar, Hıfzı Paşa, İzzet Bey gibi valiler, Baş Hoca İshak Efendi gibi alimler, Emine Behiye Hanım, Nimet Hanım, Saadet Hanım gibi devrin önemli şahsiyetlerinin eşleri ve kızları Osman Selahattin Dere'ye intisap etmişlerdi. Şeyh Sultan II. Mahmud ile Sultan Abdülmecid'in teveccüh ve iltifatlarını almıştı. Her iki padişah da dergahın müdavimlerindendi. Sezai Küçük Mevleviliğin Son Yüzyılı 2003 sayfa 124. Sultan II. Abdülhamit ve Sultan Reşat da 5. Mehmet, şehzadelikleri döneminde Yenikapı Mevlevi Hanesini ziyaret etmişlerdi. Osmanlı Sarayı'na Mevlevi hanelerle ilişkisi Sultan 3. Selim döneminde çok gelişmişti. Bu ilişki Sultan 2. Mahmud döneminde de sürdü. Bunun önemli nedeni Yeniçerilere dolayısıyla Bektaşilere karşı olan padişahların Mevlevileri yanlarına alma taktiğiydi. Sultan 3. Selim ile Sultan 2. Mahmud'un yolunu diğer padişahlar da tutmuştu. Özetle Osmanlı Sarayı'nın Şeyh Osman Selahaddin Dede'ye saygısı büyüktü. Saray ne kadar iltifat sunsa da Osman Selahaddin Dede'nin kendine yakın bulduğu isim Mithat Paşa'ydı. Bu arada Mithat Paşa'nın Mevlevi olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Tek yakınlık Mithat Paşa'nın dergahın yakınındaki Arapzade çiftliğini satın alması ve bu komşuluk sayesinde tanışmalarıydı. Karşılıklı ziyaretlerle tanışıklık kısa sürede dostluğa dönüşmüştü. Mithat Paşa'nın kızı Memduha Hanım Dede Efendi'ye intisap etmişti. Dipnot: Memduha Hanım, Mithat Paşa'nın Naima Hanım'dan olan tek kızıydı. Halep valisi Vefik Bey ile evlendi. Memduha Vefik çiftinin oğulları mühendis, CHP milletvekili 1943-1946, Refik Fenmen, yan yalı Lamia Hanım'la evlendi. Bu evlilikten büyükelçiler Rasim Fenmen, Başbakan Adnan Menderes'in özel kalemliğini de yaptı ve Şefik Fenmen ile ressam heykeltıraş Seniye Fenmen, piyanist sanatçı Mithat Fenmen, mühendis Sabahattin Fenmen oldu. Seniye Fenmen, Selanikli bir tüccarın oğlu, yağ ve sabun fabrikası sahibi Tarık Taylan'la evlendi. Bu evlilikten ressam Orhan Taylan doğdu. Ne yazık ki Türkiye'nin çağdaş bilge kadınlarından Seniye Fenmen, 14 Nisan 1997'de evine giren hırsız tarafından kendi yaptığı heykeli kafasına vurularak öldürüldü.